Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle beraberiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta uzman konuğumuz Dünya Göz'den Doktor Hubilhan Elmas.
Evet, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet. Hocam, retina ameliyatlarını konuşacağız sizle ama ondan öncesinde dinleyenlerimiz için kendinizi tanıtabilir misiniz?
Tabii ki. 1974 Aydın doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesine 91 yılında girdim. 98'de uzmanlığımı aldıktan sonra kısa bir dönem Yozgat'ta özel hizmetimi yaptıktan sonra Ankara'da yaklaşık 18-20 yıldır burada çalışmaktayım. Şu anda Dünya Göz Hastanesi'nde retina cerrahi birim başkanı olarak çalışıyorum. Ve ameliyatlarımıza, polikliniklerimize, hastalarımızı orada kabul ederek bu işi devam ettiriyoruz.
Aslında hocam retina diyorsunuz da retina ameliyatları gözün en büyük ameliyatları, yani bahsettiğiniz
gözün
çok
en büyük,
küçük bir şey gibi anlattınız ama gözün hakikaten sevgili dinleyenlerimiz gözün, en büyük ameliyatları, yani
gözün
retina ameliyatları.
En büyük ameliyatıyken bir de insan vücudunda yapılan evet. En küçük mikro cerrahi retina sinir cerrahisidir.
Değil mi? Hocam, bu retina ameliyatları nedir? Dinleyenlerimize bir anlatalım.
Tabii ki.
Hangi rahatsızlıkları hissettiklerinde bundan şüphelenmeliler ve öncelikle sizin kapınızı çalmalılar?
Retinayı bir tariflememiz
lütfen
gerekiyor. Gözümüzü bir kamera gibi düşünürsek, kameranın bir film tabakası vardır. Yani görüntülerin üzerine düştüğü ve kaydedildiği bir tabaka vardır. Gözümüzü bir topa benzetin. Topun arkasındaki iç yapısındaki duvara biz retina diyoruz. Burada bir damar sinir ağıdır. Bu sinir ağını etkileyen her türlü hastalık, sistemik hastalık, travmalar görme sinirine zarar verdiği için hasta görme bulanıklığı, görmede dalgalanma, orta noktayı görememe, çevresel görme, ani görme kayıpları gibi farklı şikayetlerle bize gelebilirler. Tabii ki hasta muayeneye geldiğinde direkt benim retinamda problem var demiyor. Biz normal bir muayenede ne yapıyoruz? Normal bir muayenede hastanın şikayeti ne olursa olsun öncelikle görmelerine baktıktan sonra ayrıntılı muayene için muayene olan hastalar bilir, göz bebeklerine bir damla damlatıyoruz. Bu damla göz bebeklerini büyüttükten sonra bize gözün arkadaki sinir ağını direkt görsel olarak görmemize izin veriyor. Bizim diğer branşlardan farklı olarak elimizde çok büyük bir koz var. Örnek veriyorum, bir kalp muayenesinde siz kalbi açık göremiyorsunuz. Bazı graflerden yararlanıyorsunuz, bazı filmlerden, anjiyodan yararlanıyorsunuz, bir beyinde MR'dan yararlanıyorsunuz, tomografiden yararlanıyorsunuz. Ancak gözün retina muayenesinde sinir tabakasını biz göz bebeği büyüttüğümüz zaman direkt görebildiğimiz için ilk görsel olarak birçok tanıyı koyabiliyoruz. Tanıyı koyduktan sonra tanıyı doğrulamak veya iç yapıdaki sinirleri görmek için bizim de tomografi, ilaçlı filmler, anjiyo dediğimiz, ICG dediğimiz grafilerimiz var. Ama büyük bir avantajla gördüğümüz için direkt olarak tedavi yönlendirmede bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bu hastalıkların genel sınıflandırmasını söylemek çok zor ama her yaş grubunda örneğin doğumsal başlayan hastalıklar vardır. Kalıtsal hastalıklar, gece körlüğü gibi. Sarı noktanın doğumsal hastalıkları gibi. Sarı nokta dediğimiz bölge de görmemizin orta noktasıdır. Yani en net gördüğümüz tabakadır. Hastalarımıza biz sarı nokta deyince hemen akılların ilk gelen magazinden veya basından çok duydukları sarı nokta hastalıklarını düşünürler. Sarı nokta hastalığı aslında genel bir tabirdir. Orta noktayı içeren her türlü hastalık budur. Hastalarımızın ben öncelikle söylemek istediğim hani eve götür mesajlarımız vardır. Burada bazı hastalıklar çok geç bulgu verir. Gecikmiş vakalar bizim için sinirlere rağbet verdiği için geri dönüşümsüz olarak etkileyebildiği için onların hayat kalitelerini çok etkilemekte. Örnek veriyorum, şeker hastalığı. Şeker hastalığı yurt dışında şöyle yaklaşılıyor. Şeker hastalığı tanısı aldığınız zaman bir dosyanız dolduruluyor ve konsültasyonlar isteniyor. Göz gibi, böbrek fonksiyonları gibi ve bu fonksiyon testlerini, bu diğer konsültasyonları yaptırmazsanız sigorta kapsamından çıkıyorsunuz. Yani aslında sistem sizi koruyor. Bizde ne oluyor? Hasta şeker tanısını alıyor. Yıllarca dahiliye doktoruna gidiyor, geliyor, evet, kan tahlillerini yaptırıyor. Ama bir kere göz muayenesi olmamış. Bakın, yurt dışındaki sistem zorunlu olarak sizi koruyor. Neden? Yıllarca şeker hastası olduğunuz halde gözde hiçbir bulgu hissetmeyebilirsiniz. Ancak şeker hastalığı gözün damar yapılarına daraltma, tıkanma, kanamalar yapabildiği için çevresel bölgelerde yapılan hasarlar erkenden hiçbir bulgu vermeyebilir. Hasta araç kullanabilir, okula gidebilir, yazı okuyabilir, benim görmem çok iyi diyebilir. Ancak gözün çevresel kısmındaki hasarlar sinirleri kalıcı olarak etkilemiş olabilir. Ve o hasar orta noktaya geldiğinde, hasta bize geldiğinde çok gecikmiş olabilir. Çevre bölgeyi kaybetmiş olabilir. Dünyada 25 bin kişi her sene şekere bağlı hastalık, sekonder komplikasyonlar yüzünden gözünü kaybediyor. Bakın, çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz.
Evet hocam.
Ve körlükten bahsediyoruz. Aynı şeker mesela böbrekleri de etkiliyor. Tedavi görmezseniz böbrekleri de kaybedebiliyorsunuz. Ancak böbreğinizi kaybettiğiniz zaman bile bir diyaliz alternatifiniz var. Belki bir nakil avantajınız var. Yani bunlar hepsi yapılabilecek şeyler. Ancak göz kör olduğunda bizim gözü nakletme diye bir şansımız yok.
Gözün alternatifi nasıl yok. Olamaz ki zaten hocam? Yok.
Yani insanlar yok, bize şöyle şey geliyorlar. Mesela kornea nakli diye bir şeyimiz var. Gözün öndeki cam tabakasının nakli. Hı-hı, hı-hı. Bunu göz nakli zannedip, tamam şekere bağlı problem oldu ama siz de gözü nakledin böbrek gibi diyebiliyorlar. Hı-hı. O mümkün değil. Şu anda dünyada yapılabilen bir işlemden
hocam,
bahsetmiyoruz.
Hocam, söylediğiniz çok önemli. Onu tekrar belirtelim. Yani böyle bir şunu da nakletsinler o zaman gibi bir algı oluşabilir insanlarda.
Evet.
Böyle bir şeyin imkansız böyle bir olduğunu bir daha söyleyelim.
Kesinlikle, evet. Gözün komple kaybettiğimizde bir alternatifi yok. Bir nakil söz konusu değil. Hı hı. Gözün sadece öndeki kornea tabakası,
evet,
saydam tabakası bir ölü dokudan alınarak yapay kornea alarak nakledilebilir.
O da her
ama
hastaya değil yani.
Uygun hastalarda. Uygun ama bu da şekerle ilgili değil. O yüzden bu hastaların düzenli olarak kontrole gelmesi, normal vatandaşımızın ise herkesin normal gözlük muayenesini yaptırsın yaptırmasın, yılda bir kere muayene sırasında hekiminden isteyerek, aslında bunu hekimin kendi karar vermesi gerekiyor.
Hı hı.
Hekimin rutin bakması gerekiyor. Hekimin rutin olarak damla damlatarak, yıllık olarak gözün sinir tabakasının olası hastalıklar, olası yaş grubu için beklenilen hastalıklar açısından değerlendirmesi, hiçbir şikayeti olmasa bile bakıp hastayı yönlendirmesi gerekiyor.
O zaman şeker hastalığı olan mutlaka ve mutlaka gidecek.
Mutlaka bakacak, yeni başlangıçları
olsa,
alacaklar.
Normal vatandaşlarımız da mutlaka
yılda bir kere
acaba başlangıç var mı diye bir kontrole gidecek ki gözünü kaybetmesin.
Hatta biz göz muayenesinden, bu sinir muayenesinden bazı sistemik hastalıkların ilk tanısını da koyabiliyoruz. Hı-hı. Hasta şeker tanısını almamış.
Hı-hı.
Hasta bir anda ani görme kaybıyla geliyor. Hı-hı. Muayene sırasında örnek veriyorum, ciddi bir numara değişikliği görüyoruz. Hı hı. Bu numara değişikliğine neden olabilecek şeylerden bir tanesi şeker. Hastaya şekerini soruyoruz, benim şekerim yok diyor. Hemen kan tahlillerini yaptırıyoruz. 400-500 şekerle ilk tanıyı biz gözden de koyabiliyoruz. Ama burada önemli olan düzenli kontrol aslında hepimizin hayatını kurtaran bir şeydir. Yani hı hı. Kaybettikten, travma olduktan sonra değil. Ben kendi arkadaşımın örnek veriyorum, beyin tümörü tanısını hiçbir şikayeti yokken sadece bana gelme şikayeti yakın görme problemi. Yakın görmesine baktık, gözlüğüne baktım ama retina muayenesi sırasında görme sinirinde çift taraflı solukluk gördüm.
Asıl sorunu gördünüz.
Retina muayenesi, hmm, iyi bir retina muayenesi bana hipofiz dediğimiz bir baskı tümörünü gösterdi. Ve direkt radyolojik testleri yaptıktan sonra, hı hı, bunu uğradık ve arkadaşın hayatı komplikasyon olmadan kurtardık. Bakın, retina muayenesi
sağlık,
sistemik
yani
hastalıklar
şey
içinde bizim için, biz şöyle söyleriz, bizim için bir ayna görevi taşıyor.
Evet.
O aynaya doğru baktığımız zaman, bakın daha tedavi kısmına geçmeyelim.
Daha geçmedik.
Rutin bir hastadayım, rutin bir kişideyim. Yani şunu vurgulamak istiyorum, retina muayenesi ekstra bir muayene değil. Rutin bir göz muayenesinin içinde bakılması gereken, hepimizin yaptırması, hı-hı, gereken bir muayenedir. 40 yaşına gelmiş, 45 yaşına gelmiş bazı hastalar bize şöyle der. Hocam, ilk defa göz hekimine geliyorum. Bakın, bunlar marifet değil.
Hı-hı.
Yani
İhtiyaç
sağlıklı
duymadım
olmak,
da gitmedim diyor ama
sağlıklı
bu, evet,
olmak,
evet,
çok güzel bir şey ama gitmeyip baktırmamış olmak marifet değil. Hı-hı. Bizler unutmayın ki araçlarımızı aldığımız zaman bize diyorlar ki 1000'de, 5000'de, 10.000'de veya sinyal geliyor, bakıma gidin.
Bakıma getirin,
siz
evet.
Şunu yapıyor musunuz? Araba zaten gidiyor. Bakıma gitmesem de gidiyor bu araba. Demiyorsunuz. Mutlaka bakıma gidiyorsunuz. Beni yolda bırakmasın diye. Aracınıza bu önemi verirken randevunuzu alıyorsunuz, hı hı. ihmal etmiyorsunuz, aman diyorsunuz, araç diyorsunuz. Peki ya siz? Peki ya kendiniz? Peki ya çocuğunuz? Peki ya eşiniz? Evet. Peki ya sevgileriniz?
Tabii. Biz şimdi bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak hep şundan şikayet ediyoruz. Sohbetlerimizde, bir araya toplandığımızda, bu ülkede insanın kıymeti yok. Halbuki önce kendimiz vermemiz lazım. Bakın, kendimize kıymet değil mi? Göze
bize
gideceğiz,
dışarıdakilerin ne kadar kıymet verdiğinden tabii. şikayet ederek
tabii.
Bu, hani buradan bir yere varamayız.
Tabii.
Öncelikli olarak söyledim ya, sevgileriniz, canlarınız, tabii. çocuğunuz, eşiniz, kendiniz. Bizler iyi olabilmek için bazı mücadeleleri vermemiz gerekiyor.
Evet.
İyi olup güçlü olmak bizi daha çok hayatta sıkı tutar. Ama bunlar için de göz kontrolleri içerisinde retina muayenesi neden çok çok önemli? Kalıcı hastalıkları engellemek açısından, sistemik hastalıkların erken teşhisi açısından, ilerleyici hastalıkları erken tanı koyarak tedaviyi kurtarmak açısından. Örnek veriyorum, yine sarı nokta hastalıkları. Erken teşhis koyduğumuz zaman biz o bölgeyi vitaminle besleyerek ilerlemeyi en düşük düzeye indirebiliriz. Ancak siz kanama olduktan sonra geç geldiğiniz takdirde biz sadece kanamayı durdurarak artık kaybettiğiniz kısmı geri getiremeyiz. Ama orada durdurmaya çalışırız. Bunlar çok önemli. Sarı nokta dediğimiz kısmın üzerinde, yine retina ameliyatlarından bahsedelim biraz, bir zar tabakası başlayabiliyor. Biz buna epiretinal membran diyoruz. Yani Latince olarak üzerine bir zar tabakası geliyor. Bu neden gelir? Kimi hastalarda tansiyondan, kolesterolden, travmadan, çevresel retina hastalıkları inceliklerinden. Hani bütün vatandaşımızın bunların çok ayrıntılı olarak görme şansı yok, anlama şansı yok. Ancak bir hastaya teşhis koyduğumuz zaman elimizdeki film ve görsel videolarla biz hastaya ne olduğunu hani görsel olarak gösteriyoruz. O zaman beyin çok daha iyi anlıyorlar. Şimdi bu zar görmesinin üzerine bir perde geldiğini düşünün. Görmenizi direkt olarak engellemeye başlıyor. Şimdi siz görmenizdeki zayıflığı önemsemez. Zaten yaşlıyım veya gözlük problemim var, onu da sonra alırım. Görme ihmal ederseniz o zar sinirlerin içine giderek gittikçe kalınlaşıyor ve sinirleri yukarı doğru çekerek sinirleri koparmaya başlıyor. Hasta bize görmesi çok düştükten sonra, %20'lere düştükten sonra geldiğinde, ben yine o ameliyatla o zarı alabiliyorum. O bahsettiğim, yani insan vücudu yapılan en küçük cerrahiyle yaklaşık 45 dakika, 1 saat içinde o zarı alabiliyoruz. Ancak sinire hasar verdiği için kaybettiğinin sadece belki de yarısını geri getirebiliyoruz. Ancak daha erken yakaladığımız takdirde, hasta bize erken geldi veya biz rutin muayene yaptık, göz meslektaşlarım rutin muayeneyi yaptılar, tespit ederlerse direkt erken gönderiyorlar zaten. Yaptığımız takdirde hastanın görmesini tama çıkartabiliyoruz ve tam görmeyi koruyabiliyoruz.
Evet, tavsiye ediyoruz, mutlaka zamanında gidin. Hemen yarın gidin ve bir gözünüze baktırın yani. Hiç gecikmeyin.
Artık hani akıllı telefonlarla yaşıyoruz. Hı hı. Bakın, sadece göz değil, bütün hastalıklı, bütün hani sistemik dokularınız için belli aralarda konsültasyonlar koyarak, hı hı. kendinize zamanlamalar koyarak, düzenli takiplerinizi yıllık, 2 yıllık. Zaten bir hekime gittiğiniz zaman o hekim size kaç yılda bir gelmeniz gerekir, risk faktörleriniz hı hı. nelerdir? Sizin, çünkü hepimizin bireysel olarak aileden gelen genetik özelliklerimiz var. Hı hı. Çevresel faktörlerimiz var. Ben bir şeker hastasına, sigara içiyorsa, şekeri düzensiz gidiyorsa kontrol sürelerini ve 3 aylık kan şekerlerini kontrol ederek, göz arkasındaki duruma bakarak kontrol sürelerini kişiye özgün olarak ayarlıyorum. Herkes yılda bir kere muayene diye bir şey yok. Kimileri haftada bir gelmek zorunda, kimileri 3 ayda bir, kimi 6 ayda bir, kimi 2 yılda bir. Yani kişisel olarak doktorunuz zaten size bunu ayarlayacaktır.
Tabii ihtiyacınıza göre randevulaşıyorsunuz zaten.
İlk, evet. Tabii ki ilk adım atarak siz ayrıntılı muayene olarak, ayrıntılı bir şekilde bakarak kendi hayatınızı kurtarmanız gerekiyor.
Evet. Mutlaka ilk adım siz, hani siz diyorsunuz ya, bir adım bana gel, 10 adım sana geleyim. Kesinlikle. Şeklinde
yine başlangıç olması tabii lazım. Ki, yine hastalarıma hep söyledim. Şimdi retina ameliyatlarında bizim en riskli dediğimiz gruplar retina yırtılmaları. Hı hı. Retina yırtılmaları da gözümüzün içi top gibi düşündüğünüz zaman aslında bir boşluk değil. Orada vitreous dediğimiz bir yumurtanın akı gibi bir doku var. Hı hı. O da sinirlere, yapışık durumda ve yaşa bağlı olarak hepimizde oralardan sinirlerden yavaşça ayrılıyor. İçine doğru geri çekiliyor. Ama bazen de retinaya ekstra yapışıklıklar gösteriyor. Olmaması gereken sıkı yapışıklıklar. Ve bu yapışıklıklar bir duvar kağıdını düşünün. Duvar kağıdına bant yapıştırırsınız, çekersiniz, bazen bant gelir, bazen kağıdı da yırtar ya. İşte bu şekilde bir retinadan ayrılırken bir yırtık duvar kağıdı gibi yırtık yapabiliyor. Şimdi yırtık yaptığında hastaların ilk hissettiği şey şu. Bir ışık çakmaları, çünkü sinir dokusuna siz dokunduğunuz zaman bir ışık yansıması yapıyor. Bazen oradan bir kanama oluyor, bazen kum gibi, kurum gibi bir dökülme hissedebiliyorlar. Şimdi vücut bir sinyal veriyor. Hani arabadasınız, bir kırmızı ışık yanıp sönüyor, öyle düşünün. Yola devam etmiyorsunuz. Öncelikle bakıma gidiyorsunuz. Şimdi burada hasta bize bu şikayeti olduğunda erken gelirse ve biz gerçek bir retina yırtığı saptarsak, direkt olarak çevresini basit yaklaşık 2 dakika süren bir lazerle, poliklinik şartına yapılan bir küçük müdahaleyle oranın su almasını, duvar kağıdının arkasına su girmesini engelleyebiliyoruz.
Evet hocam, kaçıranlar için bu kısım çok önemli. Bir kesinlikle daha tekrar edelim mi lütfen? Yani böyle bir rahatsızlığı olanlar neler hissederler? Ne olduğunda aha falan demeli?
Gözümüzün içerisindeki jel hareket eder hepimizde. Travmalara bağlı, yaşa bağlı, ama hareket ederken, kendi içine doğru çekilirken duvar kağıdına yapışmış bir bant gibi, bandı çektiğinizde kağıdı yırtması gibi retinayı yırtabilir. İlk yırttığında hastanın ilk istediği şey, gündüz veya gece fark etmez, ışık yansımaları hisseder gözünde. Sanki şimşek çakıyor gibi, kısa veya uzun, devamlı veya ara ara. Ve oradan bazen küçük kanamalar gözün içerisine, hani gözü top gibi düşündüğünüz zaman o şey bir boşluktu, bir sıvı vardı orada, içine düşer ve içerisine bazen kurum yağmış gibi bir şeyler hissederler. Yani aslında gözünüzün önünde bir anda ışıklar perdelenmeye, bir görüntü kaybı ilk başta pek olmaz. Bakın, görüntü kaybı yok ama bir ışık yansımaları var. Bir dökülme, bir şeyde kurum gibi bir şeyler hissediyorsunuz.
Farklı bir şey hissediyor.
Evet, yani aslında vücut bir sinyal veriyor. Şimdi kalbinizde bir sıkıntı var, sancı var, kolunuza vuruyor. Bakın, hemen kriz değildir ama daralmış olabilir.
Sinyal veriyor.
Sinyal veriyor. Ne yapıyorsunuz? Hemen doktora. Çünkü erken müdahalede gidersek, bize o hasta geldiğinde biz lazerini yaparak, o bölgeyi kapatarak ameliyatsız bu işi kurtarabiliyoruz. Ancak hasta çevresindekilere söylüyor. Aa diyor, komşusu da diyor ki ya bende de uçuşma var kaç yıldır diyor. Göz uçuşmaları her zaman yırtığı göstermez. Bazen de gözün içerisindeki sinirsel artıklar gözünüzü hareket ettikçe, hareket eden objeler gibi birçok kişi de olabilir. O bende de var, bende de var deyince ha onda da varmış deyip önemsemiyor. Önemsemiyor ama bundaki yırtıktı. Diyene ki sadece yırtıksız bir uçuşmaydı.
Bir de bu bireysel bir şey. Emsal evet, komşundan olarak almamak lazım.
Ve hasta gelmediği zaman o yırtıktan, duvar kağıdının arkasından su girdiği zaman nasıl duvar kağıdı kabarırsa sinir de orada kabarmaya başlıyor. Biz buna dekolman diyoruz. İşte bu noktaya biz hasta bize geç geldiği zaman artık bunu lazerle kurtaramıyoruz. Burada farklı ameliyat grupları, dış bantlar, içeri gaz vermeler, vitrektomi ameliyatları farklı ameliyatla kurtarıyoruz. Bakın, ilk problem olduğunda yaklaşık 2 dakikalık ameliyatsız görünme kaybı olmadan problemi halledebileceğimiz konu ciddi ameliyata kadar geldi.
Öbür türlü 3-4 saatlik bir başka büyük işlemlere
çok daha
şey yapıyor.
Ciddi
hocam,
bir ameliyata giriyor.
Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi?
Yaklaşık 20 yıldır.
20 yıldır kaç hastanız olmuştur, kim bilir yani.
Sadece retina demiyorum, yani toplamda ameliyat sayısı 50 binin üzerinde. Çünkü maşallah. Ben yani haftada 6 gün ameliyata giriyorum.
Hani zaten Hacettepe'li kökenli olduğunuz için kaç sayısız ameliyata girdiğinizi ben tahmin ediyorum. Hocam peki bu dekolman sıkıntısı özellikle belli bir yaş grubundan sonra mı daha çok oluyor, yoksa?
İleri yaş gruplarında daha fazla oluyor.
Şeker hastası dediniz ama yaşta var mı yani?
Şeker hastalarında daha çok görmüyoruz. Şeker hastalarında aslında görmüşler şeker bağlı kanamalar, hani traksiyon, orada tedavi olmamış hastalarda farklı bir dekolman türü oluyor. Onlarda ama önce görme kayıpları oluyor, farklı. Ama primer dekolman dediğimiz hastalık her yaş grubunda olabilirken.
Herkes de olabiliyor.
Yaklaşık, ama en çok olan grup ise katarak ameliyatı olmuş hastalar. Çünkü katarak ameliyatı aslında gözün ön tarafının bir mercek ameliyatıdır. Bu ameliyat bir FACO dediğimiz bir sistemle yapılıyor ve aslında gözü yerinde tutmak için bir su sirkülasyonu oluyor. Ve bu sıvının bir kısmı göz arkasına geçtiği zaman o arkadaki sıvıyı da hareketlendirerek bu ihtimali arttırıyor. %80 hasta zaten ön taraftan katarak ameliyatı olmuş hastalar oluyor. Şimdi bu hasta zaten bir katarak ameliyatı oldu. Yine aynı şekilde size bir sinyal geliyor. Bir ışık yansımaları geliyor. Ama bu hastanın çoğu tecrübeli olduğu için bize erken gelirler. Her gün birkaç kişiye zaten lazerle müdahaleyi erken dönemde yapıyoruz. Ve kurtarıyoruz.
Ne vakte kadar lazerle kurtarabiliyoruz? O yani tamamen başlangıç, başlangıcında
eğer
mı?
Su almadıysa çekinti kuvveti olan kısmını direkt olarak kapatabiliyoruz. Ancak lazer yaptığımız hastalara da sıkı takibi alıyoruz. Hastalara ben şöyle söylüyorum. Bakın lazer yaptık, o bölgeyi kapattık ama o hani içindeki sıvının çekme kuvveti farklı bölgelerden daha kuvvetli bir şekilde olabilir ve yeni bir yırtık da yapabilir. Bu yüzden lazer yaptık bitti diye bir şey yok. Bir hafta sonra bir daha geleceğiz. İki hafta sonra bir daha
sık
bakacağız.
Kontrol.
Erken dönemi atlatıncaya kadar, risk faktörlerini atlatıncaya kadar sıkı kontrol ediyoruz. Ondan sonra süreyi biraz daha uzatıyoruz. Ve bu hastalar haklı olarak gözde bir problem yaşamışlar. Genellikle ikinci bir doktora mutlaka da gidiyorlar. Ve üçüncü geldiklerine tekrar teşekkür ederek geliyorlar.
Evet.
Çünkü zamanında müdahaleyi görüyorlar.
İşte lazer aşaması da büyük bir şans aslında bu hastalığı yakalandıysanız.
Kesinlikle.
Yani
erken
orada
dönemde
kurtarmak çok
en
güzel.
En basit halledebileceğimiz kısım.
Evet.
Ama işte komşuda vardı, önemsemedim. Geçen hafta ameliyat ettiğim hasta bir ay önce başlamış uçuşmaları. Peki dedim bir aydır ne yaptınız? Şimdi bana geldi ya hasta. Kısmı artık retina tamamen yırtılmış, bütün arkasını su almış ve artık bu noktada benim
İş
artık...
İş çok büyümüş yani.
İşin
evet.
büyüdüğü kısım. Ama bir aylık hikayeden bahsediyor. Ben de hastayı merak ediyorum. Peki nasıl bir ay
Hocam farkındalığı
gecikir?
Mı bir ay acaba? Yani vardır
hastanın
da o mu fark etmiştir?
Başlamış.
Evet.
İlk gün çok olmuş, ikinci gün biraz azalmış. Neyse azalıyor demiş.
Kendi
Bakın bu
kendine
baş ağrısı,
geçiştirmiş
baş
hocam.
Baş ağrısı değil bu.
Evet.
Vücudun üçüncü gün yine artmış. Dördüncü gün itibariyle görüntü kaybı başlamış. Yani ilk su toplamaya dördüncü gün başlamış.
Evet.
Artık o nokta gecikmiş. Peki diyorum beşinci gün niye gelmediniz? Hocam merceğim kaymıştır diye düşündüm dedi. Daha önce katarak ameliyatı.
Kendi tanısını Peki, kendi koyuyor bizim insanımız.
Merceğim kaymıştır
yani.
Ondan bulanmıştır diyor. Peki diyorum ne oldu? Bir hafta sonra gözümün %25'ini kaybettim diyor. Peki ne oldu? Mercek biraz daha kaymıştır diye düşündüm. Sonra biraz işlerim vardı. Sonra... Hocam geçen hafta tam artık görmeyi kaybetti. Artık hiç görmüyor o gözü. Hmm. Peki geçen haftaya kadar niye beklediniz? Hocam anca işlerimi hallettim.
Hep ötelemiş kendini.
Ötelemiş. Ama şimdi bu noktada görme siniri, sarı nokta dediğimiz asıl görme tabakası yırtıldıktan sonra görme tama kadar çıkmıyor. Önceki çevre sadece çevrede kaldığı zaman biz yine hastaların görmelerini en yüksek düzeye çıkartabiliyoruz. Ama görme merkezi kalktı. Retina artık tamamen oradan ayrıldıysa kısalmaya başlıyor ve İkincil, üçüncül problemler başlıyor. Bazı hastalar 2, 3, 4 ameliyata kadar gidebiliyor. Artık biz bu noktayı görüşmek istemiyoruz. Yani
evet.
biraz gelişmemişlik oluyor bizde.
Hocam bizim ülkemizin böyle bir duygusal mı diyeyim? Yani doktor en son nokta oluyor. Birbirimize danışıyoruz, konu komşuya danışıyoruz. Bu bir kültürümüzde bir şey oldu. Yani enteresan bir şey. Her sahada var.
Çok fazla hikayeler var.
Keşke bundan
var.
Vazgeçsek.
Evet, kalabalık bir ülkeyiz ve kalabalık bir ülkede herkes komşusuna bir şeylere çok soruyor. Yani bakın sağlıkla ilgili problemleri komşunuzdan bilgi almayın. Sağlıkla ilgili bilgileri hekiminizden alın. Ha diyelim ki hekimle bir şekilde rahat etmediniz. İkinci bir hekiminizden alın. Ama hekiminizden alın. Bir hasta çok komik. Hani ameliyatını yaptım. Bir hafta sonra geldi ama ilaçlar tamamen dediğim şekilde kullanılmamış. Tamamen farklı. Peki dedim ben size yazarak anlattım. Bu şekilde kullandım. Hani niye kullanmaz bu şekilde? Hocam dedi internette ama başka türlü yazıyordu dedi. Dedim sizi internet mi ameliyat etti? Ben mi ettim? Hocam haklısınız diyor. Bakın yani çok ilginç bir kültür. Yani
evet.
Hoca
zor,
olarak
zor
bana güveniyor.
Kültür.
Sonra internete okuyor. İlaçlar şöyle kullanılır diyor. Ameliyat yapan benim ama internetten bakarak ilacı değiştiriyor.
Hocam imkanımız olsa insanlar kendi kendine ameliyat eder yemin ediyorum. Öyle bir ruhumuz var yani.
İlginç bir şeyiz çok, ama tabii bunu çözmek zorundayız.
Çok güzel bir
bizim
ruhumuz
amacımız,
var da evet.
Bizim amacımız bilgilendirmek.
Evet.
Hastalarla konuşmak.
Evet.
Şimdi yıllar önce bir çalışma vardı. Hacettepe'nin çocuk bölümünün çıkışında yapılan bir çalışma.
Evet.
Annelere soruyorlar. Doktor ne teşhis koydu çocuğunuz için? Tedavi ne verdi? %40'ı hiçbir şey bilmiyor. Şu ilacı kullanacağım geleceğim. Bakın çok büyük bir rakamla Ankara'nın başkentinden bahsediyoruz. Hacettepe'den bahsediyoruz. Burada çok ciddi tabii ayrıntısı çok fazladır. Hocamın iyi anlatmadığı, hastamı anlamadığı. Bunu çözmemiz gerekiyor. %40'sa
genel bizim algımızla ilgili bir şey var.
Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Çünkü gelen hastamız anlamazsa tedavisini, anlamazsa kayıp yaşar. Bakın mesela göz tansiyonu. Göz tansiyonu hastalığında hastaya biz şunu söylüyoruz. Göz tansiyonunuz var. Kol tansiyonu gibi bulgu vermez. Hiçbir bulgu vermez. Çevreden itibaren merkeze doğru görmeyi yıllar içinde götürür. Hastalığın adı kara su hastalığıdır. Kara su denmesinin nedeni giden kısım geriye gelmez. Şu ilacı hep kullanacaksınız ve düzenli tansiyonu kontrol ettireceksiniz diyorum. Hasta bana geliyor. Göz tansiyonundan görme sinirleri %90'ı gitmiş. Peki diyorum, siz bugüne kadar hiç teşhis konmadım, hiç doktor gitmiyor. Hocam diyor, bir 3 sene önce gittim ben diyor. Evet. 3 sene önce dediler bana şu ilacı kullanacaksın dediler. Güzel. Ya kullandım, hiçbir şey değişmedi. Bir süre sonra bıraktım diyor. Hasta tam anlayamamış. Hani bir antibiyotik kullanırsanız ateşiniz düşer, siz iyileşirsiniz, kendinizi iyi hissedersiniz, düzelirsiniz. Göz tansiyonu öyle değil. Göz tansiyonu damlatırsınız, hatta bazen kızarıklık olur, alerji olur ama hep kullanmak zorundasınız. Ama siz bir şeyi fark edemezsiniz. Siz damlayı kullandıkça daha iyi görmeyeceksiniz. Bunu hastaya çok iyi anlatmak gerekiyor.
Evet, hastalığınız mecbursunuz. İlerlemeyecek.
Ancak yani bunu kullanmazsanız, ben şöyle söyleyeyim, mesela gözün arkasında 100 tane sinir var gibi düşünün. Örnek veriyorum, şu anda 20 tanesi gitmiş, 80 tane sinir kalmış. Tansiyon yüksek gittikçe 80, 79, 78 bir süre sonra gözle beyin arasındaki o sinir tamamen kapandığı zaman gözünüz çok güzel görünebilir. Beyniniz çok iyi olabilir. Aradaki kablo, yani optik sinir dediğimiz sinir öldüğü için ve o yapılamadığı için, tedavi edilemediği için, nakledilemediği için, yeniden herhangi bir tedavi yapılamadığı için gözünüz dışarıdan çok güzel görür. Beyin çok iyidir ama görüntü oraya gitmez. Yani yasal körlük sınırına direkt girmiş olursunuz.
Evet, ve göz nakli de bunu tedavi eden bir şey değil. Göz
böyle
naklinde
bir şey
de
yok.
Evet, göz naklinde de gözün komplesi nakledilmiyor. Aynen. Yalnızca gözün üstündeki şeffaf cam gibi takısı olan yer kesilip alınıyor. O da her hastaya değil, uygun olursa ancak olabiliyor. Ve onu bulmak da inanın çok zor.
Kesinlikle ve çok işte zor. Hastaların bu noktada bilgilenmesi, retina diyoruz, retina hastalıklarının bilgilenmesi çok önemli. Ancak ben yine Sağlık Bakanlığı'na da söyledim. Şu anda devlet hastanesindeki benim meslektaşlarım, bakın biz özelde çalışıyoruz, şöyle şanslıyız, sınırlı hasta kabul ediyoruz ve her hastaya ayrıntılı bakıyoruz. Devlet hastaneleri şu anda bir hekim 150-160 tane hasta bakmaktan bahsediyor.
Bir günde. Nasıl baş ediyorlar hocam, çok zor.
150-160 hastaya kimse bakamaz. Yani çok şöyle bakarsınız, yani bakarsınız şikayetin ne, gözünde kanlama var, hazır bir damla yazarsın, gönderirsiniz.
Detaya giremez.
Mümkün değil. Ben şu anda günde yaklaşık 17-20 arası hasta bakıyorum. 17-20 hasta benim ameliyata girmediğim bütün saatimi kaplıyor ve yoruluyorum.
O bile çok fazla değil mi hocam? 17-20,
17-20 hastadan
ciddi bir
bahsediyorum.
Sayı.
Tabii ama branş hastası, bana hazır hasta geliyor.
Evet.
Bakın 17 hastadan bahsediyoruz ve ciddi bir zamanımızı alıyor.
Çünkü bir de kontrole gelen hastalarınız var, bir de yeni hastalarınız. O ve ciddi bir yığılma yani.
Bakın 17'den bahsediyorum. Öbür tarafta 160'tan bahsediyorum.
Tabii.
Siz 160 kişiye bir dakika merhaba deseniz daha şikayetini dinleyemeden daha retina muayenesi yapamazsınız.
160 dakikanız geçti zaten değil mi hocam?
Hiçbir şey yapamazsınız. Evet. O insan bir şey veremezsiniz. Sağlık Bakanlığı bu durumu, çünkü o hastalarda tedavi göremediği için defalarca başka yerlere gidiyor. Sistemi kaplıyor ve teşhisleri atlanıyor. O yüzden bakanlığa mutlaka o hastalarda sınır getirilmesini, herkesin ayrıntılı muayene olmasını, çünkü bir kişi iyi bir muayene olduğu zaman devlette veya özelde iyi bir muayene olduğu zaman yıllık kontrolünü alır, örnek veriyorum bir yıl sonra gelir, ancak bir hasta memnun kalmazsa, iyi muayene olamazsa o hasta 6 kere, 7 kere, 10 kere, bir yıl içerisinde 20 kere muayeneye gider, işgal eder. Herkes düzgün, net bir şekilde
verimsizleşir sistem.
Kesinlikle,
evet.
Ve defalarca yer kaplar sistemde. Ve defalarca ilaç yazılır hastalara. Biz tekrar kendi branşımıza, kendi retinamıza dönelim. Retinamızda şeker hastalığının öneminden bahsediyorum. Sarı nokta hastalıkları özellikle ileri yaşlarda başlayan hastalıklarımızdan, ancak bölge olarak orta nokta olduğu için her yaş grubunda etkilenen bir bölge. Evet. İleri yaşlarda şeker hastalıklarına bağlı sarı nokta ödemleri, yani görme merkezi ödemleri olduğunda neler yapıyoruz? İğne tedavileri. Bizim retinadaki tüm tedavilerimiz hani ilaç veya ameliyat değil. tedavi basamaklarımızda göz iğnesi tedavilerimiz var. Hı-hı. Farklı grup
göz
ilaç tedavilerimiz var.
Göz arkasına enjekte ettiğiniz değil mi hocam?
Evet, doğru. Evet. Ve farklı hasta gruplara tedavi ettiğimiz farklı nedenlerle uyguladığımız tedaviler var. Bu iğne tedavileri yaklaşık bir 10-15 sene öncesinde bu denende güçlü değildi. O hastaların çoğuna çok fazla bir şey yapamıyorduk. Ancak zamanında doğru ilaç grubuyla bu hastaların bazıları ameliyatsız olarak günlük sağlığına kavuşuyor. İnanılmaz bir yöntem. Onun dışında nelerimiz var? Lazer tedavilerimiz var. Lazer deyince tabii insanlar her şeyde lazer var. Hani retina lazeri dediğimiz şey, hatta şu anda daha da gelişmiş olarak sinirlere çok zarar vermeden, sadece hasarlı dokuyu kapatan, en gelişmiş mikro teknolojiyle çalışan lazerlerimiz var. Ve bunlar inanılmaz bir şekilde hastanın kısa dönemde görmelerini açabiliyor. Uzun dönemli hastalıklar, tedavisiz kalan hastalıkları erken dönemde yakaladığımız zaman basit tedavilerle, yani ameliyat öncesi dönemde de bu tedavilerle ameliyatı erteleyebiliyoruz. Ameliyatı komple kurtarabiliyoruz iğne tedavisiyle. Veya ciddi bir şeker hastalığında damar problemleri olduğu için biz eskiden retina ameliyatları yaparken çok ciddi kanamalar yaşardık. Ameliyat sırasında her taraf kana dolardı ve onlar saatlerimizi alırdı. Ameliyat saatleri 3 saat, 4 saate çıkabilirdi. Şimdi ise yine iğne tedavileriyle öncesinden iğnesini yaparak, kanama odaklarını durdurarak, hastalık grubuna göre bu ameliyatı 45 dakika, 1 saat, 1,5 saat çok daha kısa sürelerde kanamasız yapabildiğimiz için sonuçlar olarak da hastaya inanılmaz bir şekilde dönebiliyor.
Evet, bir de artık cihazlarımız yenilendi hocam. Cihazları, çok mükemmel cihazlar geldi değil mi? Onu da söylemek lazım.
O bizi
lazım.
Çok güldüren bir şey. Yani mutlu eden bir şey.
Yani alet çalışır, el övünür ama çok büyük
şöyle,
kolaylıkları
göz
var.
Göz ameliyatları mikro cerrahi ameliyatlardır. Tamamen bireysel yetenek ve tecrübe gerektirir. Hı-hı. Cihazlar bizim için şöyle çok önemli. Eskiden kesici hızları yaklaşık 500 iken şu anda 5000'lerde, yani 10 kat güçlü aletten bahsediyoruz.
Evet.
Kesicilik nedir? Göz içindeki şeyleri çok daha net. Elinizde eski bir makas olduğunu düşünün.
Hı-hı.
Bir şeyi kesmeye çalışırken parçaladığınızı düşünün veya şu anda
kesemediğinizi
düşünün,
evet.
Parçaladığınızı düşünün veya çok net ince bir makas olduğunu düşünün. Çok temiz dokuşlarla, hani onu keserken bile yüzünüz gülümser. Çok incecik bir dokunuşu vardır.
Tabii.
Gelişmiş cihazlarla çalışmak da bize o ameliyatları yaparken, bu mikro ameliyatları yaparken bu dokunuşları getiriyor. Orada saçın onda biri inceliğindeki bir zarı gözün sinirlerinin üzerinden alıyorsunuz. Bir cımbızı düşünün, tutmayan bir cımbızla bakın
tabii
saçı.
Hocam, tabii.
Benim bahsettiğim şey saçın onda biri inceliğinde ve gözün arkasındaki bir zardan bahsediyorum. Bu gelişmiş aletler bize onları o kadar rahat yapmamızı sağlıyor ki. Biz aletlere çok bağımlıyız ve bu hem bizim için çok güzel hem hastalarımız için çok güzel.
Tabii hocam, mikroskop altında 10-0 diyorum ben onlara. 10-0 daha böyle başka yerde göremeyeceğiniz mikroskop altında incelikte aletlerle orada dikiş atmak veya orada bir işlem yapmak.
Evet.
Gözün görmediği incelikte malzemelerle.
Gözün küçücük bir doku, o dokunun içerisinde bir de gözün arkasında daha da küçük dokularda,
evet.
incecik dokularda ve mikro hareketler yapıyorsunuz ve bunu
tabii.
o aletlerle, o büyüteç, mikroskoplarla yapmak aslında, yani ameliyat beni hep gülümseten
bir
şey.
Çok farklı bir olay ya.
Ben 20 yıldır ben ameliyattan çok zevk alıyorum. Yani ameliyat ortamı benim için stres ortamı değil.
Hocam o kadar küçük bir saha ki bunu, hani böyle nohutun üzerine büyük sureler yazıyorlar ya, minnak minnak,
evet,
falan.
Evet.
Ondan daha
ince
komplike
bir şey.
Bir iş. Orada işlem
komplike
yapıyorsunuz.
Komplike bir şey şöyle. Diyelim ki bize o pirincin üzerine yazdıklarını gösteriyorlar ya.
Evet.
Yazamadıklarını göstermiyorlar.
Yazamadıklarını göstermiyorlar ama
göz
siz
dokusu,
orada işlem
canlı
yapıyorsunuz.
Doku. Tabii. Hani mesela bir aracınız vardı, aracı götürürsünüz, bir şey düzeltmeye olmadı,
evet.
parça değiştirirler. Bizde o şansımız yok. Biz canlı dokuda çalışıyoruz.
Bir kez gireceksiniz, işlem yapıp
canlı
çıkacaksınız.
Canlı dokuda mikro hareketler yapıyoruz ve
evet.
O yüzden sistem çok çok önemli. Doktor, teknoloji,
ekipman,
çalışması
tabii,
çok önemli.
Tabii.
Yani bizler oradaki hemşiresinden, anestezi doktorundan, anestezi teknisyeninden,
teknik elemanlar
teknik
çok önemli, cihazlara bakan tabii.
Ve doktor arkadaşlardan. Bakın
tabii.
Tek doktoru yapmıyoruz. Mutlaka diğer
yanında
doktorlarımız.
Yanında asisteniz de olması lazım.
Asiste eden doktorumuz var, konsült eden doktorumuz var. Ekip çalışması bizim için çok çok güzelken aslında yani bir hasta aslında bir ameliyat olduğunda bazen sadece bir doktoru görüyor ama o ameliyatın arka mutfağında çok ciddi bir ekip
çok
var.
Çok güzel bir ekip var. Evet, çok evet. Kocaman, çok özverili, çok özel insanlar var. Hocam hastanın, özel bir şey merak ediyorum hemen. Süremiz de az kaldı. Böyle hani gözcüler, beyinciler de böyledir aslında. Hep böyle minnak yerlerde çok hassas işler yaptıkları için ellerinin de titrememesi lazım. Bunun için özel bir şey yapıyor musunuz?
Yok, yapmıyorum ama şöyle söyleyeyim. Hani mesela sporcu bir insanım ama kesinlikle ağırlık, yani yüksek ağırlıkları çalıştırmıyorum. Sonuçta hani
kolluyorsunuz bakın, kendinizi.
Korumak zorundayız. Yani bu önemli. Evet. Burada ise şunu söyleyeceğim. Bu çok önemli bir şey aslında, gelinen nokta. Bizlerin çocukluğumuzda ev ekonomisi derslerimiz vardı.
Evet.
Biz orada çok güzel tığdan tutun da örgüden tutun da
el işi yapardık.
El işi yapardık. Mikro yetenekler, küçük el hareketleri yetenekleri
işlerdik, evet.
Gerçekten çocukken gelişir. Çocuklarınıza erken yaşta bu eğitimi verin. Sadece bakın sınavlar, dersler.
Tabii.
Bunlar sadece beyinsel bir gelişme yapabilir. Ancak şu andaki çocukların çoğu cep telefonundan çıkmıyorlar.
Evet.
Onların parmak manipülasyon ve yetenekleri, o parmak yetenekleri, o oyunlar onu geliştirmiyor.
Evet.
Tutma, kavrama. Çocuklarınıza mutlaka, çünkü ileride yetişecek doktorlar için söylüyorum.
Evet.
Bugün benim mikro cerrahim çok iyiyse, inanın bana bunun temelinde benim zamanımdaki okul sisteminin bana kazandırdıkları o iş ve teknik derslerimiz,
evet,
o ekonomi derslerimizin, o örgü ördürdüler. Yani dünya kadar ince kesici aletlerle kesici bir şeyler yaptık. Yani yaptığımız şeylerin altyapıda yeteneğimizde gelişmesinde çok büyük faydası,
evet,
oldu.
Milli Eğitim Bakanımıza da buradan mesaj verelim. O, çünkü burada dersler çok fazla, bunu yeniden düzeltmemiz
bunlar
lazım diyordu. Mutlaka el işi dersi
çok,
konsun isteyelim,
çok,
değil mi hocam?
Çok önemli, çünkü evet, ileride de yetişecek doktorlarımızın el yetenekleri olmazsa.
Mühendislerimizin hocam bu saha
teorik,
çok önemli
kesinlikle,
değil mi?
Teorik, bakın sınavla, pratikle her şeyi aşabilirsiniz.
Evet.
Ama İlk başta bir şey söyledim ya, hekimlik sadece yani sınavla girilen bir şey değil. Geri kalan kısmı, hekimleri zaten farklılaştıran şeyler cerrahların yetenekleri. Zaten o nedenle belli hocalar, belli cerrahlar, belli şeyler çok daha göz önünde duruyor.
Tabii.
O yeteneğin altında gizli olan önemli bir şeyi vurguluyorum. İlkokula, çocukluğa dönelim ve oradaki çocukların gelişimi için, el yeteneklerinin, pratiklerinin gelişimi için cep telefonları dışında.
O derse girerken cep telefonu yasak ve yalnızca el işi yapılacak.
Bir şeyler yapılması lazım.
Anne babalara da söyleyelim, ev işi ödevlerini siz yapmayınız, çocuğunuz yapsın.
O çocuğa büyük bir eziyet olur.
Evet.
Çocuk çocuğa büyük bir yanlış olur.
Çocuğunuz bir cerrah olabilir ve siz bunu engellersiniz, bunu yaparsınız.
Kesinlikle.
Evet.
Benim oğlumun o dönemde bir ödevini bir gece önce bana getirdi. Bunu hemen yetiştirmem lazım diye. Dedim, niye daha önce yapmadın? İşte yetiştirmedim. Baba yapalım beraber. Dedim, yapmıyorum. O senin ödevin, sen yapacaksın. Yetiştiremem. Sen bilirsin dedim. Yetiştiremedi. Ben de yardım etmedim. O şeyden zayıf aldı. Bakın, bir tane sübet aldı. Ancak bir daha o ödevleri her zaman için zamanında yaptı. Yine kendi yaptı ve kendi gelişti.
Buradan da ders çıkardık hocam.
Kesinlikle.
Evet.
Bakın, gerekirse çocuğunuz bir kere başarısız olsun. Ona yardım etmiş olmak, ona iyilik yapmak olmuyor.
Evet.
Onun ödevlerini yapmayın. Bırakın o yapsın, yapamadığını yapamasın, kendi akıllansın, kendi üzerine düşsün. Çünkü
evet,
ilerideki benim oğlum yarın ileride bir gün doktor olur veya bir şey olur, ne olacaksa, o yeteneğinin gelişmesini teorik bilgi veya benim yapmış olmam onu geliştirmez.
Hocam harika bir sohbet, çok teşekkür,
ben teşekkür
ediyorum.
Ederim.
Ayağınıza sağlık değerli dinleyenlerimiz, bu hafta retina tabakalarını, retina ameliyatlarını konuştuk hocamızla. Ben Yemen Ulus.
Kubilhan Elmas.
Sizlere tekrar bir başka yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Çok teşekkürler, iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.
Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.